Ayrım 44.
Dinin eskiye dönüşte ilk başarısı tarikatların yeniden çalışmalarına göz yumulmasını sağlamak oldu. Bunun ardından ticanilik, nakşibendilik, halvetilik, mevlevilik, rifailik, daha sonra nurculuk, süleymancılık gibi koyu sünni kuruluşlar çalışmalarını açıkça sürdürdüler. Bu kuruluşların iç düzenleri değişikse de yeniliği yıkma, eskiye dönme konusunda aralarında ayrılık yoktu. Gündeme getirilen ilk konu din eğitimi oldu. Gizli Kur'an kursları yavaş yavaş geçerlilik kazandı. Bir süre sonra İmam Hatip okullarının gerekliliği öne sürüldü. Okullar açıldı. Ezan Arapçaya dönüştürüldü. Okullara din dersleri kondu. Birkaç yıl içinde ülkenin tümünde İmam Hatip okulları açıldı. Özellikle 1944-1946 arası güçlenen, 1948'den 1950'den sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük bir savunucu güç bulan bu devrimlere karşı kuruluşlar, toplumun gidişini engelleyici bir nitelik kazandı. İlk verilerini 1936'dan sonra yazın alanında ortaya koyan bu tutucu kuruluşların, Sebilül Reşat dergisi çevresinde toplandıkları görülür. Bu dergiyi çıkaran Mehmet Akif'in çalışma arkadaşı Eşref Edip'ti. Onun arkasından Büyük Doğu Dergisi bir yandan Osmanlı düzenini, bir yandan da şeriatı savunan bir yayın aracı oldu. Bütün bu kuruluşlar, onların sözcülüğünü üstlenen yayın araçları şeriata dayalı bir toplum oluşturmanın gereğini, yönetimin dinden kaynaklanmasını, eğitim, öğretim kurumlarının Kur'an ilkelerince düzenlenmesini, Arap yazısının bütün okullarda okutulmasını, öğretim kurumlarında kız erkek öğrencilerin ayrılmalarını, kadınların başörtü, çarşaf giymelerini öngörüyor, faizin haram olduğunu savunuyorlardı. Çok partili döneme girer girmez, tek partili dönemin önde gelen kişilerinden birçoğu yeni partilerin çatıları altında toplanarak seçimleri kazanmak için en etkili araç olarak dine başvurdular. Daha önce içinde bulundukları partileri dinsizlikle, İslam inançlarından ayrılmakla suçladılar. Devrimlerin tutarsızlığı, halkı inançlarından, geleneklerinden koparma, geçmişinden yoksun bırakma girişimlerinin hep yeniliklerden kaynaklandığı ileri sürüldü. İşte bu olayların arkasından Nurculuk, Süleymancılık adlı gerçekten Nakşibendi tarikatının ilkelerine dayanan iki koyu sünni kuruluş ortaya çıktı. Bu iki kuruluşun en etkili olduğu dönemler 1946-1958 arasıdır. Tek istekleri şeriat devleti, din eğitimi, devrimlerle gelen bütün kurumların kaldırılıp Muhammed-i Nizam dedikleri İslam dinine dayalı bir yönetimin egemen kılınmasıydı. Bu kuruluşlarca resim, yontu, sinema, tiyatro, laik eğitim, laik devlet düzeni dinsizlikti. Yine bu iki kuruluş daha önce eyleme geçen ticanilikle el birliği ederek yurdun dört bucağında Atatürk yontularını, bunlar kafir putudur diye niteleyerek kırmaya başlamışlardır. 1950'den sonra daha açık, daha hızlı çalışmaya başlayan bu tutucu odaklar, eylemlerini değişik örtüler altında özellikle milliyetçi, mukaddesatçı, gelenekçi adlarla sürdürdüler. Türkiye'de yontu düşmanlığı bu kuruluşların çalışmalarıyla özellikle 1972'den sonra kimi parti başkanlarının, bakanların, saylavların yardımlarıyla, koruyuculuklarıyla bir alışkanlık, bir gelenek niteliği kazandı. Birçok yontu ya kırıldı, depoya kaldırıldı ya da yerinden sökülüp gereksiz bir yere dikildi. Bütün bunlar din adına, geçmişi kurtarma adına yapıldı. Türkiye'de dine dayalı bir toplum düzenini kurma girişimleri hep aşırı özgürlükten yana olma savıyla başlamıştır. Bu özgürlüğün ilk aşaması düşünce, ikinci gerçek aşaması şeriattır. Genellikle 1950'den sonra düşünce özgürlüğünü savunma örtüsüyle ortaya çıkan olayların çoğu geriye dönük şeriata yöneliktir. Gerçekte yukarıda adları geçen tarikatların bir teki bile yeni değildir. Eskinin değişik bir örtü altında ortaya çıkmasıdır. Bu şeriatçı kuruluşların tarihi incelendiğinde en yenisinin bile 19. yüzyıl başlarına gittiği anlaşılır. Söz gelişi en güçlü girişimlerini 1945'ten sonra gerçekleştiren Ticaniliği 1814'te ölen Ahmedül Ticani kurmuştur. Bu da halvetiliğin kollarından biri sayılır. Nurculuk, Süleymancılık gibi şeriata bağlı kuruluşlar da böyledir. Türkiye'de etkili olmaya başladıkları yıllarda ortaya çıkmamıştır. Bu kuruluşların törenleri, düzenleri ayrıdır. Çok geniş bir özgürlük ortamı sağlandığında birbirleriyle anlaşma olanağı yok gibidir. Oysa istedikleri gibi davranma kolaylığı bulamadıkları dönemlerde toplum düzenine karşı çıkışta hepsi birleşiverir. Şeriat çalgılı din törenini, namazdan başka tapınma biçimini kesinlikle yasaklamıştır. Buna karşın en koyu şeriat yanlısı bir tarikat olan Nakşibendilik bile devrimleri sarsma girişimlerinde Mevleviliğe tanınan olanaklardan yararlanır. Nakşibendiler Konya'ya gider, Mevlana'nın türbesini gezerler. Mevlevilerin Konya'da düzenledikleri özel Mevlana törenleri, eskiyi yaşatma özleminden bırakılmak üzere olan bir geleneği sürdürme çabasından başka bir anlam taşımaz. Türbeler yeniden açıldıktan sonra İslam diniyle bağdaşmayan işlemlerin yürürlüğe konduğu görüldüğünden İstanbul Müftülüğü bütün türbelere birer yazı asarak mum dikmek, adak sunmak, niyet tutmak, yardım istemek, okuyup üflemek gibi eylemlerin Kur'an ile bağdaşmadığını açıklamıştı. Kimse buna aldırış etmedi. İslam dinine yardım adına İslam diniyle bağdaşmayan ne varsa yapıldı. Bu tür eylemlerde din kavramının çok değişik yorumlara uğratıldığı görülmektedir. Bunun nedeni de dinin bir toplum ürünü olarak gereğince açıklığa kavuşturulmadığıdır. Özellikle 1950'den sonra Türkiye'nin din yapısı halkın bağlı bulunduğu İslamlığın temel ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Para ile Kur'an okumak, para ile ölü gömmek, ölünün arkasından para ile dua etmek, ölüyü gömmede pazarlığa girişmek, cenazeleri birinci, ikinci, üçüncü sınıf diye ayırmak, süslü, görkemli mezar yapmak gibi işlemler dine aykırı sayılır. Camiye elektrik konulmasına karşı çıkan tutucu görüş, sonra bütün camilerin elektrikle aydınlatılmasını devletin görevleri arasında saymaktan geri kalmamıştır. Hoparlörle ezan, radyoda, televizyonda Kur'an okunmasını çok ağır suç sayan, buna dinsizlik bile diyen kimseler, sonradan bütün suçlamaları bir yana atmış, ezansız, Kur'ansız, radyo, televizyon olamayacağı görüşünü savunmuşlardır. Gazetelerin Ramazan ekleri olarak Kur'an, hadis, şeriat, ibadet konularındaki yayınları da İslam dininin özüne aykırı birer girişimdir. Bütün bu olaylar dinle bağdaşmazken din adına yapılır, görev sayılır. İşte bu durumda toplumun din yapısının çok değişken olduğunu, ortamın elverişliliği oranında yarar kaynağına dönüştürüldüğünü gösterir. Tarih açısından bakıldığında Tanzimat'ta hızlanan özellikle Kurtuluş Savaşı yıllarında daha sonra Cumhuriyet döneminin günümüze değin uzayan bölümünde çok değişik türde kılıklarla varlığını sürdüren dinci görünüşlü olayların değişik eleklere yöneldiği anlaşılır. Bu sıralanan olaylar Türkiye toplumunun gerçek din yapısını yansıtacak nitelikte değildir. Tabanda bambaşka etkenler yatmaktadır. Bu etkenler elverişli durumlara göre biçim, boya değiştirerek halk çoğunluğunun duygularını sergileme kanısını yaratma eğilimindedir. Görünüş alanına çıkan olaylarla tabanda yatan, görünmeyen olaylar arasındaki bağlantı yalnız geçmişi yaşatmak için kurulmamış toplumda yeni bir sınıf oluşturmayı amaçlamıştır. Bu sınıfın benzeri de 1520'den 1839'a değin Osmanlı toplumunda etkinliğini sürdüren, üretmeden tüketen, gerçek düşüncesini din örtüsü altında gizleyen topluluktur. Özellikle 1950-1980 dönemini kaplayan olayların nitelikleri incelenirse, eskiyi, dini, şeriatı savunanların Batı uygarlığına, devrimlere karşı çıkanların en yeni buluşlardan yararlanmada devrimleri geride bıraktıkları anlaşılır. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin bütün verilerinden yararlanan, buna karşın Anıtkabir'de törenlere katılmayan anlayışın kaynağı, kabir ziyareti şeriata aykırıdır, diyen, Suudi Arabistan'da yönetimi elinde bulunduran Vahhabi mezhebidir. Bu mezhebin, Kur'an ilkeleriyle bağdaşmadığı, İslam dinine aykırı bir yol tuttuğu konusunda yayınlar sürmektedir. Din örtüsü altında karşı çıkılan kurumlardan biri de ulusal bayramlardır. Ramazan, kurban bayramlarından başka ulusal gün tanımayan tutucu anlayışa göre dinden kaynaklanmayan bayram küfürdür. Bunda da başlıca amaç 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'dır. Türkiye'de din yapısının yeterli, sağlam bir biçime kavuşmadığını gösteren olayların başında, şeriat düzeni isteyerek girişilen silahlı saldırılar, soygunlar gelir. Anadolu'nun kimi yörelerinde birer mezhep kavgası gibi gösterilmek istenen bu olayların temelinde de yatan gerçek devrimlerden yana olanları inanç örtüsü altında toplum düzenine aykırı bir yol tutmakla suçlamaktır. uygarlığın suçladığı bir anlayışı benimseyen, gereksiz gördüğü bir eylemi gerçekleştirmeye kalkışan dinci odaklar, tutumlarını yasal göstermek için toplumsal yapının sakıncalı durumlarla karşı karşıya gelmesinden ayrı inanç taşıyanları yıkıcı olarak nitelemişlerdir. Oysa mezhep kavgası Osmanlı toplumunun sorunuydu. Laik bir yönetimde devletin mezheple ilgisi yoktur. Buna karşın devletle dinin birbirini bütünleyen iki öğe olduğu görüşünden yola çıkan Cumhuriyet öncesi inanç, kılık değiştirerek Cumhuriyet kurumlarının geçersizliğini ileri süren bir nitelik kazanmıştır. Bu anlayışı yansıtan tutumun olaya dönüşen örnekleri aşağı yukarı her yıl değişik boyutlarda yaşanmıştır. Bu tür olayları yaratanların 2. Abdülhamid'i tutmaları, onun kişiliğinde halifeliği savunmaları tarih bakımından ilginçtir. Osmanlı başkentinin büyük camilerini, onların yakınlarındaki medreseleri, büyük tekkeleri besleyen vakıfların büyük bir bölümü bu padişahın döneminde elden çıkan topraklarda kalmıştır. Bu da dini savunanların bilimsel bir bakış açısını benimseyecek durumda olmadıklarının kanıtıdır. Sonuç olarak şunlar söylenebilir. Osmanlı toplumunun başlangıcında ortaya çıkan, dinden kaynaklanan bütün olaylar, tarihin akışı içinde, ortamın yapısına göre, yeni kılıklara girerek sürmüştür. Bu olayları yaratan odaklar, çağlar boyunca kendilerini başarıyla gizlemiş, toplumun durumuna göre etkinliklerini sürdürme olanağı bulmuşlardır. Olayların biçimi, onları yöneten odakların tutumu değişmemiştir. Öte yandan bu tutucu odakların dayandığı şeriatın Kur'an'dan kaynaklanan ilkelerine bir kez bile uyulmamıştır. Şeriat bir kabuk olarak kalmış, içine özel çıkar, özel yarar doldurulmuştur. Özellikle tarikat denen kuruluşların, bu sarsıcı olayları yöneten odakların bilimsel anlamda Kur'an'la bağdaşanı yoktur. Toplumun güçlü olduğu dönemlerde sesini çıkaramayan, yetersiz kalan dinci odaklar, toplumun bunalımla yüz yüze geldiği dönemlerde güçlü görünüm isteğiyle ortaya çıkmış, sarsıntıya sarsıntı katmayı başarı saymıştır. 1789'dan sonra ortaya çıkan, 1876'ya değin süren dinci olayların temelinde yeniliğe eğilim gösteren padişahları devirme girişimleri saklıydı. 1919 dolaylarından başlayıp 1920'ye ulaşanlarda Kurtuluş Savaşı'nı başarısızlığa uğratma, 1920'den 1924'e gelenlerde halifeliği kurtarma, 1924'ten sonrakilerin hepsinde Atatürk devrimlerini geçersiz kılma, şeriat devleti kurma, Tanzimat'tan önceki duruma dönme eğilimleri egemendir. 5. Bölüm Sözlük Tasavvuf Sözlüğü Kavramlar A. Ap Farsça su anlamındadır. Tasavvufta varlık türlerinin 4 kurucu üyesinden, 4 ilkeden biri sayılır. Öteki öğeleri ise toprak, ot, yel. Bakınız 4 ilke öğesi. Ab-ı hayvan. Arapça, Farsça dirilik suyu, ölümsüzlük suyu, Türkçe bengi su anlamındadır. Tasavvufta gönül bilgisi, irfan karşılığı söylenir. Farsça ab-i zindegani de denir. İslam söylencesine göre Hızır ile İlyas, İskender bu ölümsüzlük, dirilik suyunu bulmak için karanlıklar ülkesine gitmişler. İskender korkmuş, yarı yoldan dönmüş. İlk ikisi suyun kaynağını bularak ölümsüzlüğe kavuşmuşlar. Yazında, özellikle şiirde sevgilinin dudağına denir. Ab-ı Kevser Arapça, Farsça bolluk suyu, mutluluk suyu, verimlilik kaynağı anlamındadır. Tasavvufta şarap, içki karşılığı söylenir. Bu içkiyi cennette Ali kendini sevenlere, kendi yolundan gidenlere sunacak diyen bir inanç vardır. Bu nedenle Ali'ye Saki-i Kevser denir. Bu da Kevser'le sulayan karşılığıdır. Aba Tasavvufta dervişin, şeyhin giydiği özel üstlük. Azla, elde bulunanla yetinme simgesi. Dünya varlığına önem vermeme. Abayi Ülviye Tasavvuf anlayışına göre insan yerle göklerin oğludur. Gökler belli katlardan oluşan bir bütündür. Bunların hepsine birden yüksekteki babalar anlamında Abayi Ülviye denir. Yere de aşağıdaki analar karşılığı Ümmehati Süfliye denir. Aptal Bedil sözcüğünün çoğulu Tasavvufta kendini Tanrı yoluna vererek geçici varlıklarla dünya işleriyle ilgilenmeyen kimse, Tanrı eri. Bu sözcük tasavvufta bir olgunluk aşaması anlamında da söylenir. Abdalan. 13. yüzyıl Anadolu'sunda tanrı erlerinden oluşan topluluk. Kendilerini dünya işlerinden uzak tutarak tanrısal evrene yönelmiş sayan kimselerin oluşturdukları topluluk abdallar. Abdalan-ı Rum, Anadolu abdalları. Abid, abd. Arapça kul demektir. Tasavvufun kimi kollarında, özellikle insan, tanrı, evren özdeşliği görüşünü savunanlarda kul, abid, tanrının insan biçiminde nesnelleşmesidir. Tanrısal bir görünüş niteliği taşıyan bu nesnelleşmede, insan konuşan tanrı olarak somut varlık alanında belirir. Agah olmak. Kendine gelmek, kendini bilmek, kendini toparlamak. Bir olay, bir iş karşısında tekke yönetimi gereğince ne yaptığını bilmek. Mevlevilikte kendine gel, toparlan anlamında agah ol erenler deyimi yaygındır. Ahad. En çok bir olan. Genellikle Tanrı'nın birliğini anlatmak için söylenir. Tasavvufta da Tanrı'yı nitelemekte söylenir. Ancak bu birlik varlık birliği anlamındadır. Ahyar. En iyiler, yüceler. Tasavvufta ermişlik, velayet aşamasına ulaşanlar için söylenir. Allahu Ekber. En büyük Tanrı anlamını Arapça bir deyimdir. Tasavvufta, özellikle hurufilikte Tanrı'nın güzellikleri karşısında duyulan derin coşkuyu, duygusal taşkınlığı dile getirir. Tanrı'yı nesnelleşen bir güzellik niteliğinde gören hurufi, Tanrı'ya yönelmiş gibi bir durum takınarak Allahu Ekber diyebilir. Bakınız hurufilik Seyyid Nesimi. Ama, Arapça görmeyen demektir. Tasavvufta evren oluşmadan önce Tanrı'nın bulunduğu varlık alanına verilen ad. An. Zamanın bölünemeyen en ufak kesimine denir. Tasavvuf anlayışına göre zaman soyut bir kavramdır, anlıksaldır. Tanrı'nın görünüş alanına çıkışından dolayı varsayılır. Bu nedenle oluşa bağlıdır. Nitekim kevn, oluş sözcüğünden türeyen mekan, oluş yeri kavramı da öyledir. Oysa an, tanrısal görünüş, zuhur sırasında gerçektir. Kesintiye uğramaz, bölünmez. Bu nedenle yaratılış, varoluş zamanla değil anla bağlantılıdır. Tanrısal varlıkta zaman, mekan ortadan kalkar, sürekli an, anı daim kalır. Bu bakımdan ezel, önsüzlük ile ebed, sonsuzluk, anı daim denir. Ana bacı. Şeyhin eşine, karısına verilen ad. Bütün tarikatlarda geçerli bir deyimdir. Bunu bacı ana, bacı anne, ana gibi söylenişleri de vardır. Anasır. Bakınız dört öğe. Arak. Arapça ter demektir. Sonradan rakı anlamında söylenir oldu. Tasavvufta badenin özelliklerini taşır. Arif. İrfanı, bilgisi olan, bilen. Tasavvufta bilgiyi gönülle edinen, gönül bilgisi olan kimse. Gönül duyarlığı, derinliği yoluyla bir takım gizemsel bilgiler edinmiş kişi. Duyuş, seziş yoluyla yüksek bir olgunluk aşamasına ulaşan. Arif-i Billah. Tanrı gizemine ulaşan, Tanrı katında iyi karşılanan, tanrısal varlık konusunda bilgisi olan yetkin kişi. Arif-i Hak. Tanrı'yı, doğruyu, gerçeği bilen. Aslan, astane. Tekke, dergah gibi tarikat kurumlarının en büyüğü durumunda olan yapı, yönetim yeri büyük tekke. Aşık. Seven, sevgiyi duyan. Kendini sevgiyle Tanrı'ya bağlanan kimse, Tanrı'ya bağlanan bütün geçici nesnelerden yüz çeviren kişi. Tasavvufta aşık, tanrısal varlığın gizemine bağlanan, kendini Tanrı'da, Tanrı'yı kendinde görme aşamasına yükselen kişiye denir. Aşık, maşuk. Seven, sevilen anlamında Arapça sözcükler. Tasavvufta gönül bilgisi, irfan, edinmiş kişi tanrısal gerçekleri kavrayan, yalnız Tanrı'nın var olduğuna, öteki bütün varlık türlerinin birer tanrısal görünüş, yansıma niteliği taşıdığına inanır. Bu nedenle tanrısal görünüşlerden esinlenerek Tanrı'yı sever, aşık. Bu durumda sevenin karşısında sevilen, maşuk, yüce, gizemli bir varlık olarak belirir. Daha ileri bir olgunluk aşamasına varılınca sevenle sevilen, aşık, maşuk bir olur. Bu aşamada yetkin insan, tanrısal özde ölmezliğin gizemine ulaşır. Artık ayrılık ortadan kalkmış, insan tanrı, tanrı insan olmuş demektir. Aşk. Sevgi bir varlığa gönülden bağlanma. Tasavvuf inancına göre kendini Tanrı'ya verme. Tanrısal varlığı içten gelen bir eğilimle sevme. Aşk insanı gerçekliğe, yüceliğe, tanrısal evrene ulaştıran bir eğilimdir. İnsan Tanrı'yı sevdikçe kendini, kendini sevdikçe Tanrı'yı sever. Yüce gerçekleri kavrama olanağı bulur. Tanrısal gerçek, ölümsüzlük gizemi yalnız aşk ile bilinebilir. Aşk, insanı Tanrı'ya götüren yoldur. Olgunlaştıran, bencillikten, kötülükten, gerçek olmayandan uzaklaştıran eğilimdir. Aşk ile Tanrı gönülde görünür duruma gelir, ışır. Atebe. Eşik, basamak, kapı eşiği. Tarikata girmek için atılan ilk adım tekkenin kapı eşiği. Bu eşik kutsal sayıldığından üzerine basılmaz. Atebe sözcüğü sünni tarikatlarda kullanırsa da pek yaygın değildir. Ateş baz. Ateşle oynayan demektir. Genellikle mevlevilikte, aşçılıkta mutfak, matbah işlerinde geçerli bir sözcüktür. Ayani sabite. Arapça değişmeyen ilk örnekler anlamında söylenen bir kavram. Tasavvuf inancına göre evrenin içerdiği varlık türleri Tanrı özünden görünüş alanına çıkmadan önce, yaratılmadan önce Tanrı'nın sınırsız bilgisinde değişmez birer örnek olarak vardı. Belli bir diziye göre oluşan bu örnekler varlık aşamalarını bildirir. Ortaya çıkış, yaratılış, bu örneklerin oluşturduğu diziye göre aşama aşama görünüş alanına yansımasıyla gerçekleşmiş, böylece evrenin içerdiği bütün varlık türleri belirmiştir.